Ayrım 22. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Çember. Sayfa 291. Aslında bu bir polis öyküsüdür. Bir hırsızın yakalanışını anlatmak için yazılmıştır. Ama başlangıcı oldukça acıklıdır. Havaların neredeyse kışlayacağı, soğukların bastıracağı günlerde bir emekçi işsiz kalmıştır. Bir söylentiye göre piyasada alışveriş olmadığı için, bir söylentiye göre ham madde ithal edilemediği için çalıştığı saç fabrikasından geçen hafta çıkarılan 30 işçi arasında o da vardır. 11 yaşındaki kızı da hastalanmıştır. Paraya ihtiyacı vardır. Karısı 3 gün önce satın aldıkları yorganı satmasını söyler. Komşularından bir işçi yorganı 40 liraya almak ister. Oysa bu yorganı 3 gün önce 60 liraya yorgancıdan almıştır. Eskimesin diye kullanmış da değillerdir. Kullanmak için havaların daha soğumasını bekliyorlardır. 60 liraya aldıkları yorganı 45 liraya satarlar. Satan adam aradaki 15 liranın nereye gittiğini bir türlü anlayamaz. Buna düpedüz hırsızlık derler diye söylenir. Çalıştığı zamanlar 15 lira gündelik alıyordu. 4 günlük emeği karşılığında aldığı yorganı 3 günlük emeği karşılığında satmıştır. Yeniden yorgancıdan öyle bir yorgan alacak olsa 4 gün çalışması gerekmektedir. Peki aradaki bir günlük emeği ne olmuştur? Yorganı satın alan işçi bu alışverişten 15 lira kazançlı çıktığı için sevinmektedir. Karısı yağışlar başlamadan bir soba alması için bu işçiyi zorlamaktadır. İşçi mahallelerindeki sobacıya gider. Bir saç soba almak istediğini söyler. Beğendiği saç soba borularıyla birlikte 70 liradır. Ama işçinin 70 lirası yoktur. Fabrikadan 15 günde bir para almaktadırlar. Acaba soba parasının 40 lirasını 15 gün, geri kalan 30 lirasını da bir dahaki 15 gün sonra verse olmaz mı? Sobacı, olur, neden olmasın? Siz komşumuzsunuz, der. Olmasına olur ama 70 liraya olmaz. Peşin 70 liraya olan soba, veresiye 90 liraya olur. Her 15 günde bir, 30'ar lira verirse şimdiden sobayı alabilir. İşçi 70 liralık sobanın durup dururken neden 20 lira arttığını bir türlü anlamaz. Sobacı ona anlatmaya çalışır. O da soba saçlarını krediyle aldığı zaman peşin fiyatından çok para vermektedir. İşçi düşünür. Fabrikada 15 gün çalıştıktan sonra parasını alıyor. Yani patron ilk günkü çalışmasının gündeliğini 15 gün, ikinci günkünü 14 gün bekletiyor. Yani patrona kredi açmış oluyor. Ama bu yüzden patron ona gündeliğinden fazla para ödemiyor. Peki bu sobacı 15 gün geç ödeyecek diye neden sobanın değerinden çok para istiyor? Razı oluyor, sobayı satın alıyor. Ama 70 liralık sobayı 90 liraya aldığı için o gün durmadan buna düpedüz hırsızlık derler, hırsızlık derler diye söyleniyor. Yalnız bir tesellisi vardır. Yorganı arkadaşından 15 lira ucuza aldığına göre sobaya verdiği fazladan 20 liranın 15 lirası çıkmış demektir. Sobacı soba sacı almak için saççıya gider. Yıllardan beri hep bu saççıdan alışveriş eder. Saççı dükkanında hemen hiç bulunmaz. Tezgahtarı vardır, onu çalıştırır. Kendisi arada bir dükkana uğrar, işleri denetler, kasadaki paraları alır. Sobacının geçen seferki aldığı fiyatlara göre saç fiyatları yükselmiştir. 10 sobalık saç almak için eskiye göre 30 lira fazla vermesi gerekmektedir. Sobacı tezgahtara neden fiyatların arttığını sorar. Tezgahtar da anlatır. Eskiden doğrudan doğruya saçları fabrikadan alıyorlardı. Onun için daha ucuza geliyordu. Şimdi fabrika şu kadar tondan aşağı satış yapmadığından araya toptancılar girmiştir. Bu toptancılar da %15 kazanç aldıklarından saç fiyatları fabrikada artmamışsa da pazarda artmıştır. Şimdi eskisine göre 30 lira fazla verecektir. Sobacı düşünmeye başlar. Bu toptancılar olmasa sacı 30 lira ucuza alacaktır. Hatta bu saçı da olmasa kendisi doğrudan fabrikadan alsa daha bile ucuza alacaktır. İster istemez 30 lira fazla ödeyerek saçları alır. O gün durmadan buna düpedüz hırsızlık derler. Hırsızlık derler diye söylenir. Yalnız bir tesellisi vardır. O gün krediyle sattığı sobadan açıktan 20 lira kazandığından fazladan verdiği 30 liranın 20 lirası çıkmış demektir. Saççı toptancıya gider. Saç fiyatları %8 artmıştır. Satış memuruna bu artışın nedenini sorar. Satış memuru neden olacak der. Eskiden yapılmış saçları depoda bekletirler. Her şeyin fiyatı artınca bu eski saçların fiyatını da arttırdılar. Saççı eskiye göre 50 lira fazla verdi. Saçları aldı. Boyuna Buna düpedüz hırsızlık derler diye söyleniyordu. Yalnız bir tesellisi vardı. Fazladan verdiği 50 liranın 30 lirasını sobacıdan çıkarmıştı. Toptancı fabrikaya sipariş verir. Fabrika sahibi eski fiyatlara göre ton başında 80 lira daha fazla ister. Çünkü ham madde fiyatları artmıştır. Bundan başka amortisman, plasman, investisman daha bir sürü şey vardır. Toptancı ton başına 80 lira fazla ödemek zorunda kalır. Ama bir tesellisi vardır. Bu 80 liranın 50 lirasını satçıdan çıkarmıştır. Her ne olursa olsun amortisman, plasman, investisman, ham madde, vergi, günlük faiz diye kendisinden ton başına 80 lira alınmasına çok kızmıştır. Buna düpedüz hırsızlık denir diye söylenip durur. Fabrikatör işini genişletmek, fabrikasını büyütmek için bonoyla borç almıştı. Bu borcun bir kısmını zamanında ödeyecek parası yoktu. Yeniden kredi almak için bankaya gitti. Banka sahibiyle görüştü. Normal faizle para veremeyeceklerdi. Ayrı ayrı birkaç faiz üst üste biniyor, böylece faiz %30'a çıkıyordu. Fabrikatör razı oldu. %30 faizle bankadan kredi aldı. Kızmıştı. Buna düpedüz hırsızlık denir diye söyleniyordu. Ama bir tesellisi vardı. Saçlara ton başına yaptığı 80 liralık zamla fazladan verdiği paranın bir kısmını çıkarmıştı. Bu bankada %53 hissesi olan banka ortaklarından biri vapura binmek için iskeleye gelmişti. İskele çok kalabalıktı. İğne atılsa yere düşmezdi. İnsanlar sıkışmışlar, vapura binmek için iskele kapısının açılmasını bekliyorlardı. Yorganını satan işsiz emekçi de iskelede bankacının yanındaydı. O vapura binecek değildi. Hırsızlık edecekti. Bir aydır işsizdi. Çocuğu hastaydı. Karısı da evden kaçmıştı. En sonunda hırsızlık etmeye karar verdi. Bir haftadır buna karar vermişti ama bir türlü cesaret edemiyordu. Burası çok kalabalık diye iskeleye sokulmuş, bankacının yanına düşmüştü. Az önce bankacının gazeteciden 50 liraya bozdurup bir Amerikan dergisi aldığını, 50 liranın üstünü de ceketinin dış cebine koyduğunu görmüştü. Elini uzatsa şu cepten bir 10 liralık çekebilirdi. Şimdi kapı açılırsa bu fırsat kaçacaktı. Elini uzattı. Yavaşça bankacı ele yapıştı. Hırsız! Hırsızın iki parmağı arasında bir 10 liralık duruyordu. Hırsızı yakaladılar. Bankacı, buna düpedüz hırsızlık derler, dedi. Ama bir tesellisi vardı. Hırsızları yakalayacak polisler eksik değildi. İki altın arayıcısı. 10 yıl önce 180 ton olan devlet hazinesindeki altın bugün 16 tona inmiştir. Siyasi hırsızların tam takır bıraktıkları devlet hazinemizi doldurmak bize düşüyor. Aşağı yukarı o günkü yazımın özeti böyleydi. Köşe yazısıyla söylev arası bir yazı. Yazımın sonunu şöyle bağlamıştım. Yurttaşlar, parmaklarımızdaki yüzükleri hazineye verelim. 30 milyon Türk'ün 8 milyonu evli olsa, bu 8 milyondan 5 milyonunun parmağında altın alyans olsa, hepsi de yüzüklerini hazineye bağışlasalar, her yüzükte en az 3 gram altın olduğuna göre devlet hazinesine 15 ton altın girmiş olur. Nasıl söyle? Oldukça parlak. Ama içinde böyle bir anlatılmaz tedirginlik vardır. Yazılarımdan ötürü bu durumlarda kaldım mı çevremdekilere sorarım. Nasıl buldunuz yazımı? Bu soru düşünceme destek aramaktır. Yazının gazetede çıktığı gün karıma da sormuştum. Nasıl yazı? İyi. İyi dedi ama bir başka türlü iyi dedi. Karşı koydum. Yalnız iyi mi? Çok iyi bir yazı. Karım, iyi dedik ya işte, dedi. Yazımın yayınlanışının ertesi günü tedirginliğim daha da arttı. Karıma bir daha sordum. Dünkü yazım iyiydi değil mi? İyiydi. Hayır, bir türlü iyi olduğuna inanamıyordum. Belki iyiydi ama doğru değildi. Yazıdaki eğriliğin nerede olduğunu da anlayamıyordum. Daha ertesi gün bir daha sordum. Geçen gün yazdığım yazı iyiydi değil mi? İyi, iyi, iyi. Bu yanıtta bir baştan savulmak var, anlıyorum. Birkaç gün sonra gazeteye şöyle yazdım. Siyasi çetenin tam takır bıraktığı devlet hazinesine bağışta bulunmak bir yurttaşlık görevidir. En yoksul yurttaşlarımız, geçim sıkıntısı çeken işçilerimiz, dar gelirli memurlarımız yüzüklerini hazineye veriyorlar da her nedense zenginler, milyonerler bu yardıma katılmıyorlar. İşte böyle bir yazı. Nasıl? Diye sordum. Karım yüzünü buruşturarak iyi, dedi. Canım sıkılıyordu ama neden sıkıldığını anlayamıyordum. Evde de bir tedirgin hava esmeye başladı. Ben günde birkaç kez soruyorum. 4 gün önce yazdığım yazı nasıldı? Geçen haftaki yazım iyiydi, değil mi? Her gün birkaç yazısı yayınlanan bir yazar sık sık böyle sorarsa, o yazıda bir bozukluk var demektir. O bozukluğun nerede olduğunu anlasam rahatlayacaktım. Karım bir gün bunu buldu. Yine ona, nasıldı geçen haftaki yazım diye sormuştum. İyiydi ama, dedi, herkese yüzüklerinizi verin, bağışa katılın diye yazıp duruyorsun. Birisi çıkıp da, efendi sen ne bağış verdin hazineye diye sorarsa ne dersin? Başımı önüme eğdim. İşte o yazımın aksak yönü ortaya çıkmıştı. Ben devlet hazinesine bağış olarak hiçbir şey vermemiştim. Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı diyeceksiniz ama bizim yuttuğumuz salkım da yoktu. Evcek tedirginliğimizin nedeni anlaşıldı. Bizim bağışlayacak yüzüklerimiz yoktu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Hem suçlu hem güçlü duruma düşmüştük. Kuyumcuya gidip yüzük alsak da onları hazineye bağışlasak olmaz. Herkes kuyumcudan yüzük almaya kalkarsa altın fiyatları yükselir. Bunun da hazineye yararı değil, zararı olur. Arıyoruz, tarıyoruz. Evimizde altın diye hiçbir şey yok. Biliyorum. Şimdi bana para ver öyleyse diyeceksiniz. Şu beylik hikayeyi bilirsiniz. Koca elbise dolabında çırılçıplak zamparayı yakalamış da ne duruyorsun burada diye sormuş. Çıplak adam, söylesem inanmazsın ki demiş. Şimdi sana tramvay bekliyorum desem inanır mısın? Şimdi ben de size param yok desem inanmazsınız. Ben de olsam sizin yerinizde inanmam. Gazete satıcıları benim adımı bağırarak gazeteleri, dergileri sattıkça, her gün gazetelerdeki dergi reklamlarında benim adımı gördükçe cebim doluyor sanıyorsunuzdur. Param yok. Karı koca evimizin içinde bir altın parçası aradık, yok. Karım kızgınlıkla, böyle ev olmaz dedi. Ben de evet olmaz diye onun düşüncesine katıldım. Bu sırada karım dik dik suratıma baktı. Suratıma değil de ağzımın içine bakıyordu. Hemen ağzımı kapadım. Çünkü benim iki ön dişim altındır. Suçüstü yakalanmış gibi oldum. Ağzımdaki iki sarı suçu gizlemek için dudaklarımı sıkı sıkıya kapadım. Karım düşman bakışlarla gözlerini dudaklarıma dikmişti. Acı acı güldü. Hah hah hah. Parmağımı onun ağzına uzattım. Senin üç altın dişin var. Onun altın dişleri gülerken görünüyordu. İkimiz de somurttuk. O günden sonra karım altın dişlerini görecekler diye gülemez oldu. Bana gelince ben konuşamıyordum. Çünkü dudağımı açar açmaz önde altın dişler parlıyordu. İki altın kaplama sağ ön dişlerimdedir. İlle de konuşmam gerekirse dudaklarımın sol yanını aralayarak konuşuyordum. Böyle yarım ağızla konuşmanın ne zor olduğunu anlamak için bir de sizi deneyiniz. Ne dediğinize kimse anlamıyor. Bir gün gazeteye geldim. Dudaklarımın sağ yanını kaldırmadan ağzımın solu ile konuşuyordum. Ne oldu ağzına diye sordular. Şey oldu dedim. Kimi çarpıldım, kimi de inme indi sanıyor. Yurdumuz özgürlüğe kavuştu. Herkes alabildiğini ağzını açıp konuşurken biz ağız açamıyoruz. Evimizin tadı tuzu kaçtı. Evde birbirimize düşman düşman bakıyoruz. Bir gece çok sıkıntılı bir düş gördüm. Ağzındaki iki altın dişi kanırta kanırta çıkarıyorlar. Bağırarak uyandım. Ne var? Hiç. Uyudum. Yine o korkunç rüya. Gazeteleri okuyorum. Her gün binlerce yurttaş altınlarını, yüzüklerini, küpelerini, bileziklerini hazineye bağışlıyorlar. Bizim evimizde de bunların hiçbiri yok. Birisi çıkıp sen ne verdin diye soracak sanıyorum. Düşlerimde dişlerim sökülüyor. Karım bir sabah artık dayanamayacağım dedi. Ne var? Sen o yazıyı yazdığından beri rahat uyuyamaz oldum. Rüyamda ağzımdaki dişler dökülüyor. Biz bu altın dişleri söktürüp hazineye verelim de rahat uyuyalım. Düşündüm, olmaz. Gösteriş olur, ayıp olur. Ağzımızda altın dişimizden başka altınımız olmadığına kimse inanmaz. Daha da kötüsü dişsiz kalırız. Yeniden yaptırması zor. Kim bilir ne zaman. Biz böyle düşünüp dururken karım bir sabah sevinçle "Buldum, buldum!" diye bağırdı. "Ne buldun?" "Bizim evde altın var." Yüzüne dikkatle, biraz da ürkerek baktım. Gecelerden beri gördüğü korkunç düşlerin etkisinde kalarak sinirleri mi bozulmuştu yoksa? "Bizde altın ne arar?" dedim. "Var," dedi. "Senin altın palmiyen var ya." "Hay Allah, aklınla yaşa. Altın palmiye bizim hiç aklımıza gelmemiş. 1956 yılı Uluslararası Mizah Yazarları yarışmasında kazandığım altın palmiyeyi hemen dolaptan çıkardık. 1957 yılı yarışmasında da bir altın palmiye daha kazanmıştım ama bunu her nedense göndermemişlerdi. Olsun, bunu götürür veririm. Bilseniz karı koca nasıl rahata kavuştuk anlatamam. Karşımıza yeni bir sorun çıktı. Altın palmiyeyi hazineye verdiğimiz gazetelere duyuralım mı, duyurmayalım mı? Duyurmamak iyi ama duyurmak da iyi. pinti milyonerlerin suratına bir şamar olur. Altın palmiyemi defterdarlığa götürdüm. Milli Emlak Müdürlüğü'ndeki kurmay binbaşıya verdim. O günden beri evcek rahata kavuştuk. Karım rahat rahat gülüyor, ben ağzımı aça aça konuşuyorum. O altın palmiye benim 45 yıllık yorgunluğumun, çalışmamın biricik armağanıydı. Çocuklarıma, torunlarıma kalacak, babalarıyla, dedeleriyle övüneceklerdi. Şimdi milletimin hazinesine kaldı. Benim için bundan büyük mutluluk olamaz. Altın palmiyeyi kazandığım zaman, onu hazinemize bağışladığım zamanki kadar sevinmemiştim. Beni bundan da çok sevindiren başka şey oldu. Yurttaşlarımız altınlarını hazineye bağışlamak için Milli Emlak Müdürlüğü'nde kuyruğa girmişlerdi. Kuyrukta 2 saat bekleyenler vardı. Evimizde altın palmiyeyi koyduğumuz yer boş durmuyor. Şimdi orada palmiye yok ama resmi var. Çocuklarım, torunlarım bu resme bakıp bakıp bir gün artık aralarında bulunmayan sevinçli bir babayı, bir dedeyi anacaklar. Dolmuşta yer yok. 6'da idarehaneden çıktım. Tramvay sinirlerimi bozuyor. Otobüste de insanın başı mutlaka belaya giriyor. Dolmuşa binmekten başka çare yok. Türbenin köşesinde durdum. Harbiye. Dolmuş şoförleri başlarını çevirmeye bile tenezzül etmiyorlar. Hem yürüyorum hem başım arkada dolmuşlara bakıyorum. Harbiye. Şoförler o kadar uzak yerde ne işin var gibilerinden bakıp bakıp geçiyorlar. Cağaloğlu'na geldim, saat 6:10 geçiyor. Arabalar vızır vızır ama tıklım tıklım dolu. Harbiye. Yüz veren şoför yok. Çeyrek saat bekledim. Daha 20-30 kişi bekliyor. Beklemekle olmayacak. Bari ters dönüp Beyazıt'a gitmeli. Orada arabalar boşken binerim. Yolda dalga geçmeye başladım. Belediye başkanı olmuşum. Yeni yollar açıyorum, yolları genişletiyorum. En dar yol 40 metre genişliğinde. Tramvayları kaldırıyorum. Yeni otobüsler, troleybüsler işletiyorum. Beyazıt'a gelmişim. Dolmuş durağında şoförler, "Sirkeci, 1-2 diye bağırıyorlar. Harbiye. Şoför hakarete uğramışçasına suratıma ters ters baktı. Saat 7'ye çeyrek var. Dolan araba gidiyor, düşündüm. Bütün bu adamlar Sirkeci otellerinde oturmuyorlar ya. Demek Sirkeci'den aktarma edip yukarı çıkıyorlar. Şoförün biri, "Sirkeci, der demez daldık. Arkaya 6 kişi birden girmişiz." Şoför, "İdare edin," dedi. "Zaten memleketimizde herkes idareci. Tek gidelim de 4 değil 6 kişi oturmaya razıyız." Baba Ali Yokuşu'nun dönemecinde bir kadın, "Sirkeci," diye seslendi. İyi kalpli şoför, "Yazıktır, şu kadını da sıkıştıralım," dedi. Bazı şoförler de çok merhametli oluyorlar. Kadını kucağımıza aldık. 2 adımlık yer için insan dolmuşa biner mi? Biniyor işte. Şoför bizi tramvay yoluna boşalttı. Yolculardan biri itiraz edecek olunca da onu da, "2 adım yürürsen ölür müsün? Zaten kabahat bizde. Sizin gibisini arabaya alıyoruz," diye tersledi. Sirkeci durağı mahşer. Gar saati 7:30. Kimi maçka, kimi kurtuluş diye yalvarıyor. Ümitsizlik içinde, "Harbiye," diye bağırıyorum. Nihayet bir şoför lütfen cevap verdi. "Kör müsün? Arkada polis var." Anlaşıldı. Burada binemeyeceğim. Paket postanesinin önünde belki binerim. "Harbiye." Şoförün biri "gel" diye eliyle işaret etti. Biraz yavaşladı. Ben koşuyorum, araba gidiyor. Tam durur gibi oluyor, yetişecekken fırlıyor. Nefes nefese emin önünde yetiştim arabaya. Elimi kapıya attım, şoför bir kahkaha koyverdi. "Görmüyor musun? Dolu be." Yolcular da gülüştüler. Meğer beni koşturup alay ediyormuş. Araba vız diye gitti. Buraya kadar gelmişken eve ötebere alayım dedim. Hem ucuz hem de iyisi oluyor. Mısır çarşısı önünden kestaneyle üzüm aldım. Tekrar Eminönü durağına geldim. Bir kadın trafik memuruna yalvarıyor. "Bir saattir bekliyorum. Hiç kurtuluş araba yok." Bir araba geliyor. Karaköy der demez bir boş yere 40 kişi birden atlıyor. Dolmuş koltuğu değil sanki mebus koltuğu. Eminönü saati 8:30. Otobüse bineyim dedim, imkansız. Kiminin eli otobüsün otomatik kapısına sıkışmış. Anlaşıldı. Karaköy'e dolmuşla gidip oradan başka bir dolmuşla çıkmaktan başka yol yok. Bir şoför, "Karaköy" der demez ben de hücum ettim. Biri sağdan iteledi, biri soldan dürteledi, elimde kese kağıdı yırtıldı. Haydi kestaneler Eminönü meydanına. Araba tekerlekleri çarptıkça kestaneler havaya fırlıyor. Herkes dolmuşu unuttu, bana bakıyor. Şişman bir adam halime katıla katıla gülerken arkasından bir araba çamurluğu toslayınca adamın kucağındaki domates kağıdı yere fırladı. Herifin suratı bir anda tiyatrolardaki komedi maskından dram maskına döndü. Arkamdan biri itti. Kendimi dolmuşun içinde buldum. Oh, çok şükür. Ne o? Köprüye sapmadı ama. Yeni cami önünden gidiyoruz. Nereye bay şoför? Beyazıt. Aman ben harbiye gidecektim yahu. Şoför söylenmeye başladı. Dünyada ne eşek herifler varmış. Beyazıt diye bar bar bağırmış. Yok artık, tellal mı çağıracakmış. Ben bilmedim ki dedim. Beni arkamdan zorla ittiler. Kendimi arabada buldum. Bari şurada dur da ineyim. Duramam, ceza yazarlar. İş bankasının ilerisinde durdu. İndim. Bayım para? Ay bir de para mı vereceğim? Yoksa seni bedava mı gezdireceğiz? Sen olmasan Beyazıt'a başka müşteri alırdım. 50'yi verdim. Tekrar durağa geldim. Karaköy'e kadar yürümekten başka çare yok. Oradan binerim. Köprüde yine dalgaya tutuldum. Belediye başkanı olmuşum. Yolları genişletmişim. Metrolar açılmış, köprüler yapmışım. Karaköy'de saat 9. Geçen arabalar hep dolu. Anlaşıldı. Yolcu salonuna kadar gitmek lazım. Bir Taksim dolmuşuna çok şükür atladım. Araba Tophane'den döndü. Cihangir'e çıkan yokuşa saptı. Motorda yüksek perdeden seçim nutkuna başladı. Bir yukarı bir aşağı. Aa, gitmiyor. Zira ki bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Şoför motorun şurasını burasını yokladı. Motora mı bize mi ettiği anlaşılmayan okkalı bir küfürden sonra bozuldu dedi. Burada dolmuş da bulunmaz. Yokuşu tırmanmaya başladım. Zaten Taksim neresi? 2 adımlık yer. Dalgamı geçe geçe tırmanıyorum. Bu seferki belediye başkanlığımda havai hatlar yaptırmaya başladım. Saat 10:30'da Taksim'e geldim. Dolmuşların hiçbirinde yer yok. Harbiye. Evet. Tam ayağımı atarken düt düt. Trafik memurunun düdüğü. Şoför gaza bastı. Bir adam tutmasa ertesi sabah gazetelere bedava ölüm ilanım girmiş olacaktı. Taksim'le Harbiye arası ne kadarcık yürürüm. Taksim bahçesinin önüne gelmiştim. Yanımda bir arabada yavaşladı. Harbiye, buyurun. Müşterileri olmayınca şoförlerimiz ne kadar da naziktirler. Atladım arabaya. Harbiye'ye indim. Saate baktım, 12:20 var. Evin kapısını çaldım, ses yok. Lambalar da sönmüş. Uyumuşlar herhalde. Bir daha çaldım, bir daha. Nihayet kapı açıldı. Karımın suratı bir karış. Gözlerini ovuştura ovuştura. Bu saatlere kadar nerelerde gönül eğlendiriyorsan yine oraya git. Hadi bakalım. Çat, kapı yüzüme kapandı. Anlaşılan bana dolmuşlarda yer yok. Beni almadın, hiç olmazsa şu üzümü al diyecektim. Baktım sıkışmaktan, ezilmekten üzüm yerine posayla saplar kalmış. 22. ayrımın sonu, sayfa 303.